Ayrım 23, sayfa 255. Dinde gelişigüzel fetva verenler, Allah'a yalan iftirada bulunanlar, İslam aleminin Allah katındaki değerini alıp götürmekte, Allah ile olan ilişkileri koparmaktadır. Din alanı çok hassas bir alan olduğu için din alimi ve görevlileri çok titiz davranmalı, Allah'ın vahyini bilerek fetva vermeli ve konuşmalıdırlar. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in bile şah damarını koparıp atacağını ve hiç kimsenin ona engel olamayacağını söylerken, geri dönüşü olmayan, engellenemeyen bir ceza vereceğini ifade etmektedir. İşte İslam aleminin düşüşü, gerileyişi bu nedenle engellenememiştir. İlahiyat alanında Kur'an'ı öne çıkarıp, Kur'an'ı anlayıp fetva verme alışkanlığı ve ahlakı gerçekleştirebilmelidir. Fetvaların verebilmesi için Kur'an'ı bilmenin önemi vurgulanmalı ve bunun olmazsa olmaz olduğu beyinleri kazınmalıdır. Dini alimlerin ahlakı budur. Bilmediğin bir kitap adına fetva vermenin ahlaksızlık olduğu iyice bilinç haline getirmelidir. İslam kültürünü İslam dininin yerine koymaya kimsenin hakkı yoktur. Beşeri alanla ilahi alanı karıştıranlar dinlerini parçalamaktan başka bir şey yapamazlar. Fetva verirken ilahi vahyi, Kur'an'ı bir tarafa bırakanlar aslında kendi şah damarlarını koparmaktadırlar. Bu kadar önemli olan Allah'a iftira meselesinin İslam'ın temeline koymama gibi bir hataya Hazreti Peygamber düşer mi? 13. İnfak. Zekat vermek nasıl İslam'ın şartları arasında yer alıyorsa infak da yer almalıdır. İnfak kavramını açarsak buna Allah'a güzel borç vermek. Parantez. Bakara 245, Maide 12, Müezzimil 20, Hadid 18. Fakirlikle mücadele. Parantez. Bakara 177, Beled 14-16 diyebiliriz. Ayrıca Tövbe 103'teki sadakayı da aynı manada alırsak fakirliği temizlemek ve ruhların arınması da diyebiliriz. Fakirin, yoksulun, toprakta sürenin elinden tutup kaldırmak, toplumu çürüten, kirleten, onda derin yaralar açan fakirlikle mücadele vermek, İslam dininin en önemli şartları arasında yer almaktadır. Fakirlikle mücadele etmek için yapılan harcamaları, Yüce Allah kendisine borç vermek olarak değerlendirmekte ve şöyle buyurmaktadır. Allah'ın kat kat fazlasıyla geri verir. Hepiniz sonunda ona döndürülürsünüz. Yüce Allah'a borç vermek kadar önemsenen bu amel, yani ibadet, İsrailoğulları ile yapılan anlaşmada yer almaktadır. Ayet şöyledir. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Parantez. Maide 12. Demek ki Allah'a güzel borç vermek olan fakire yardım etmek ibadeti Tevrat'ta da yer almıştır. Ve yukarıda verdiğimiz Maide 12'de anlaşmanın 6. maddesi olarak yer almaktadır. Hazreti Peygamber güzel borcu Kur'an'dan ayetler ile şöyle tanımlamaktadır. Canının çıkma anı bile olsa verdiğini açıklamaman, sağlığında vermen, Bakara 271'e göre sadakayı gizlemen, Bakara 264'e göre sadakanı başa kalkmaman, eziyet etmemen, Ali İmran 92'ye göre sevdiğin maldan vermen, Bakara 267'ye göre yüzünü ekşitmeden senin alamayacağın bir malı vermendir. Bir malı vermemendir. Parantez. İbn Hanbel Müsned 2 231 250 415. İnfakı, güzel borcu bu kadar önemseyen Hazreti Peygamber onu İslam'ın şartları arasında koymaz mıydı? Biz bu şartları daha da çoğaltabiliriz. Mesela zina etmemek, taklide düşmemek, bilgin olmayan bir şeyi takip etmemek, kötülüğe iyilikle mukabele etmek, istikamette olmak, sabretmek, dua etmek, fasığın getirdiği haberi araştırmak vesaire. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Biz İslam'ın şartı 5'tir dersek ne zararı vardır? Mesele de bu sorunun cevabında yatmaktadır. Kur'an kursundan itibaren Müslüman aleminin çocuklarına, yetişkinlerine öğretilen bu şartlar şuur altında şöyle yerleşiyor. İslam'ın 5 şartı yerine getiririm, işi bitiririm. Başka bir ifadeyle namazımı kılar, orucumu tutar, hacımı gider, zekatımı verir ama öte taraftan zina ederim, hırsızlık yaparım, yetim hakkı yerim, insanları küçümserim, komşuma, kardeşime zarar veririm, insan öldürürüm. Çünkü bunlar İslam'ın şartlarından değildir. Onun için İslam alemine baktığımızda kan gölüne dönmüş, din kardeşleri birbirini boğazlıyor. Mezhep uğruna ölüyordur. Çünkü haksız yere bir cana kıymamak ve müminler kardeştir şeklindeki esaslar İslam'ın şartlarında yer almamaktadır. İslam aleminin bu yürekler acısı durumu yanlış öğretiler neticesinde oluşmaktadır. Ana babaya iyiliğin İslam şartlarında yeri olmamasıdır. Ki ana babaların bedduası, ahı, gözyaşları İslam aleminin asaletini alıp götürür. Eğer insan ya da Müslüman kişi zengin değilse, İslam'ın şartları onun için üçe inmiştir. İslam'ın şartlarını böylesine daraltan bir din eğitimi, din anlayışı İslam'a zarar vermektedir. Barışı, aklı kullanmayı, bilgi edinmeyi, adaleti, ahde vefayı, emaneti yerine getirip gözetmeyi, ahlakı öne çıkarmayı, doğruyu, insanlara söylemeyi, haksız yere bir cana kıymamayı, yanlış bilgilerle Allah'ı iftira etmemeyi, infakı, özgürlükleri, sevgi ve kardeşliği de bu şartları ilave etmeyen bir din anlayışı ile Yüce Allah'ın onayını alma imkanı yoktur. Günah işleyince tevbe ve istiğfar etmek İslam'ın şartlarından değil midir? Dolayısıyla konunun başında nakledilen hadisi Hazreti Peygamber'in söyleyip söylemediği iyice sorgulanmalıdır. Dinini doğru anlamayanlar onu başkalarına nasıl doğru anlatacak, tatbikatını nasıl doğru yapacak ve yaptıracak? İslam aleminin sözde alimleri dinin doğru hükümlerini aralarındaki kıskançlığa ve hasede kurban ederek ihtilafa düştüler. Dinin şartlarını, hükümlerini yanlış anlatarak insanların dinden soğumasına, dinin tenkit edilmesine sebep oldular. Öğrenmekte oldukları konuları Kur'an'ın onayına sunmadıkları için ilahi vahiden koptular ve halkı da kopardılar. Beşerin yazdığı ve ellerine alıp okudukları, okuttukları kitapları Kur'an'ın önüne geçirdiler. Hücurat suresinin 1. ayetini görmezden gelip arkaya attılar. Hücurat suresinin 16. ayetine göre Yüce Allah'a din öğretmeye kalktılar. 2. Namaz. 1. Namaz ibadetinin üzerinde cereyan eden tartışmaları önce birkaç kısma ayırmak gerekiyor. Namaz ibadetinin sadece dua olduğunu söyleyip rükû ve secdenin olmadığını söyleyen grup, onlar salat kelimesini dua anlamından hareket etmektedirler. İşte böyle bir anlayış çok yanlış ve haktan çok uzağa düşen bir görüştür. Bu görüşün yanlışlığını ve doğrusunun ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Duanın belirlenmiş bir zamanı yoktur. İstediğimiz zaman Yüce Allah'a yalvarabiliriz. Ama namazın farziyetini bildiren ayetlerden biri olan Nisa suresinin 103. ayetinde şu ifade yer almaktadır. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Belli bir vakte bağlanan bir ibadete sadece dua etmek doğru değildir. Diğer taraftan aynı ayette geçen ekumu esalate ifadesi de rükulu, secdeli ve tahiyye oturma şeklindeki namazı ifade etmektedir. Hac suresinin 77. ayeti şöyledir. Ey iman edenler! Rükû ediniz, secde ediniz. İşte namazda bu hareketler ibadet olsun diye yapılmaktadır. Rükûde ve secdede söylenenler de teşbih ifadesi olmaktadır. Demek ki namaz hem zikir, parantez Taha 14, hem teşbih, Rum 17, hem de tahmid, parantez Rum 18 olmaktadır. Namazın kıyam, rükû, secde ve tahiyyatı oturarak kılınmasının gerekli olduğunu iddia edenlerin haklı olduğunu söylemekte yarar vardır. Bu şekilde kılınış tarzı Hazreti Peygamber'den gelmektedir. Camilere secde edilen yer anlamında mescit denmesinin sebebi de budur. Tövbe suresinin 18. ayeti buna işaret etmektedir. Ayrıca sadece dua şeklinde olsaydı, Nisa suresinin 102. ayetinde savaşta namazın nasıl kılınacağı o şekilde anlatılmaz, ayetteki uygulama biçimi gündeme getirilmezdi. 2. Namaz ibadetinin etrafında cereyan eden yanlışlardan bir diğeri de kılınmayan namazın kazası meselesidir. Namazın kazası var mıdır? Çünkü ilmihallerde namazın kaza olarak kılınabileceği gündeme getirilmektedir. Namaz ibadetini kim koydu? Allah. Onun nasıl kılınacağını kim belirledi? Allah. Peki kılmayan namazın kaza edilip edilmeyeceğini kim belirleyecek? Yine Allah. Kur'an'a baktığınız zaman namazın kaza edileceğini bulamıyoruz. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Orucun kazasından bahseden Yüce Allah namazın kazasını unuttu mu? Haşa. Namazın kazası yoktur. Mutlaka kılınmalıdır. Nisa 102 ve Bakara 239. ayetler buna işaret etmektedir. Bugünün namazı bugün mutlaka kılınacaktır. Birkaç namazı birleştirip yani cem yaparak kılınabilir. Mesela uzun sürebilecek bir ameliyata giren beyin cerrahı ameliyattan önce ameliyat süresince geçecek namazları önceden kılıp içeri girer ya da ameliyattan sonra o namazları birleştirip kılar. Kasıtlı veya kasıtsız kılınmayan günü geçmiş namazlar için Yüce Allah'tan af dileriz. Bir daha bırakmamak üzere tövbe ederiz. 3. Namaz konusunda hata yapılan başka bir konu da seferiliktir. Seferilik konusunu Nisa suresinin 101. ayetinden öğrenmeye çalışalım. Çünkü deve yürüyüşü ile gidilen 90 kilometrelik yerde seferilik yapılacak diye hükümler verilmektedir. Ayet şöyledir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Parantez. Nisa 101. Bakara suresinin 184-185. Ayetlerinde orucun kazaya bırakılması ile ilgili şartlardan biri olarak sefer belirtilmiştir. Orada sefer için doğrudan sefer kelimesi kullanılmıştır. Namazla ilgili seferilikte sefer kelimesi değil de yeryüzünde sefere çıktığınız vakit ifadesi kullanılmıştır. Darabe, vurmak, ayrılmak manasına gelir. Kişinin kendi evinden ayrılıp başka bir mekana gitmesi darabe fiili ile ifade edilmektedir. Ve bu insanın gezerken ayaklarını yere vurmasından gelen bir ifade tarzıdır. Bakara suresinin 283. ayetinde ticaret hukukunda anlaşma yapma meselesinde de seferi olma konusu gündeme getirilmekte, antlaşmayı yazacak katibin bulunması durumunda neler yapılacağı ele alınmaktadır. Maide suresinin 6. ayetinde namazdan önce alınacak abdest konusunda da seferilik durumu gündeme getirilirken yine sefer kelimesine yer verilmektedir. Aynı şekilde yolculuğun meşakkatli bir iş olduğu Tevbe suresinin 42. ayetinde anlatılırken yine sefer kelimesi kullanılmaktadır. Bu ayetlerden anlaşılan şudur. Bazı ibadetlerin yerine getirilmesinde yolculuk önemli bir şart ortamı hazırlamaktadır. İbadette bu şartlar altında bazı değişimlerin meydana gelmesine müsaade verilmektedir. Orucun terk edilmesinde, namazın kısaltılmasında, abdestin alınış biçiminde ve antlaşmanın düzenlenmesinde ibadetin yapışına göre değişim meydana gelmektedir. Demek ki Yüce Allah hükmünü kulunun şartlarına göre belirlemektedir. Bu bize şartlara göre hukukta esneklik olabilecek şekilde kanun düzenlenmesini öğretmektedir. Allah yolculuk şartlarında çeşitli ibadetleri yerine getirmek hususunda esneklik göstererek farklı uygulama şekilleri sunduğu gibi beşeri hukukta da şartlara göre onları dikkate alarak farklı uygulamalar için esneklik bulunmalıdır. Allah bir taraftan kullarına karşı mutlaka böyle hareket etmen gerekir. Senin şartlarını dikkate almıyorum gibi bir zorlamaya girmeyip kolaylık sağlıyor. Diğer taraftan insanlara da kanun yaparken şartları dikkate alarak esnek davranmanın gereğini öğretiyor. Hangi şartlar altında, hangi suç işlenirse hangi ceza uygulanır konusu hukukta önemli bir yeri işgal eder. B. namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Ayetin bu kısmında namazda yapılabilecek kısaltmaya bir ruhsat verilmektedir. Herhangi bir emir söz konusu değildir. Önemli olan namazda yapılacak kısaltmadır. Bilginler kısaltmanın ne anlama geldiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları rekatların azaltılması, diğerleri de keyfiyle ilgili, yani rükû ve secdenin yapılmaması anlamında yorumlamıştır. Biz bu tartışmalara girmeyi faydalı bulmuyoruz. Çünkü çözümü ortadan kaldırmaktadır. Parantez. Bu konuda geniş bilgi isteyenler Razi'nin bu ayete getirdiği yoruma bakabilirler. Meseleyi çözebilmek için namazların kaç rekat farz kılındığı sorusunun cevaplandırılması gerekir. Namaz ikişer rekat olarak farz kılındı. Parantez. Buhari Salat 1. Bunun anlamı Allah Cebrail'i gönderip namazın nasıl kılınacağını Hazreti Peygamber'e öğretirken bütün namazlar ikişer rekat olarak farz kılındı. Allah kısaltmada size bir günah yoktur derken 4 rekatlı farzları mı yoksa 2 rekatlı farzları mı kastetmektedir? Bu sorunun tek bir cevabı vardır. O da 2 rekatlı namazı kastettiğidir. Çünkü farzları 4 rekata çıkaran Hazreti Peygamber'dir. Kendi ilave ettiklerini Fatiha suresinden sonra Zamm-ı sure okumamıştır. Böylece kendi ilave ettiği ile Allah'ın farz kıldığı rekatlarla rahatlıkla ayırt edilmiş oluyordu. Bu 2 rekatı kısaltmak ise mümkün değildir. Yani namazı tek rekatı düşürmek gündeme getirilemez. Gerçi Razi'nin naklettiği içtihatlar arasında tek rekata düşürülecek de vardır. Ama bu içtihatların doğruluğunu düşünmek mümkün değildir. O halde namazı kısaltmanın anlamı 2 rekat kılarak namazları cem etmek, yani birleştirmektir diyebiliriz. Öğle namazını ikindi, akşamı yatsı ile birleştirmek namazı kısaltmak manasına gelebilir. Bu durumda şöyle bir itiraz yapılabilir. Bir vakit kılınmıyor ama öteki vakitte namaz çoğalıyor. Öğleyi ikindi ile birlikte kılınca ikindi de bir artış oluyor. O zaman kısaltmanın bir manası kalmıyor. O takdirde namazın kısaltılmasından başka bir şey kastediliyor. Kastedilen rekat azalması değil, namazın rükünlerindeki azalmadır. Ama eğer tehlikede iseniz, yürürken veya binek üzerinde namazınızı kılınız. Parantez. Bakara 239. Nisa suresinin 101. ve Bakara suresinin 239. ayetleri tehlikeli bir sefer sırasında namazın nasıl kılınacağına ışık tutmaktadır. Yürürken veya binek halinde rükû ve secde yapılamaz. Bunun dışında tekbir ve Kur'an okunup teşbih yapılabilir. Kıbleye yönelme şartı da ortadan kalkmaktadır. Bu durumda Allah farzın kısaltılmasına ruhsat veriyor. Kısaltma rekat sayısında değil, rükû ve secdesinde olacaktır. Ayetin devamında namazın niçin böyle kılınacağı açıklanmaktadır. C. Kafirlerin size kötülük etmesinden korkarsınız. Namazın kısaltılmasının şartı hayati tehlikedir. Bakara suresinin 239. ayetinde aynı korku gündeme getirildiğinden yürürken ve binek halinde göz işareti ve beynin yoğunlaşmasıyla namazın kılınmasına müsaade verilmektedir. Demek ki seferilikte namazın kısaltılmasına verilen ruhsat mesafeye, zamana göre değil, hayat tehlikesine göredir. Çünkü öyle tehlikeli şartlar olur ki evinin dışına çıkmakla bile seferi namazı kılarsın. Orada mesafe ve zamanın geçerliliği yoktur. Diğer taraftan mesafe kullanılan araca bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Yayal olarak 18 saatte gidilebilen 90 kilometreyi kara taşıtı 2 saatte, uçak ise çok kısa bir zaman diliminde aşılabilir. O halde o asrın getirdiği imkana göre mesafenin ayarlanması gerekiyor. Demek ki seferilikte meşaket, yani hayat tehlikesi esas ölçüde olmaktadır. Hayat tehlikesi olduğunda namazı kısaltacaksın diye bir emir yoktur. Sadece ruhsat vardır. Ayetteki ruhsatın tatbikatında Razi'nin naklettiğine göre Medine'den Mekke'ye yolculuk eden Hazreti Peygamber'le hanımı Hazreti Ayşe farklı seferilik uyguladılar. Hazreti Peygamber namazı seferi olarak kıldı ve oruç tutmadı. Ama Hazreti Ayşe oruç tuttu ve namazı tam kıldı. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'yi kusurlu bulmadı. O dönemde Medine'den Mekke'ye yolculuk etmekte hayat tehlikesi vardı. Netice olarak diyebiliriz ki, hiç hayat tehlikesi olmayan bir ortamda yolculuk yapan kişi seferilik namazı kılamaz. Çünkü ayet seferiliğinin ruhsatını hayati tehlike şartına bağlamıştır. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanlarınızdır ifadesiyle düşmanlık ortamında seferiliğin olacağına işaret etmektedir. Yolculukta meydana gelen meşakkatin oruç ibadetine olan etkisiyle abdest ve namaza olan etkisi farklıdır. Onun içindir ki orucu kazaya bırakma imkanı tanındığı halde namazı kazaya bırakma müsaadesi verilmemektedir. Çünkü namazı yürürken ve binek halindeyken teyemmüm ile kılma imkanı vardır. Ama oruç büyük gün kaybına uğrattığı için meşakkati fazladır. Hayat tehlikesinin olduğu bir yolculuk ortamında namazı kısaltmada sadece ruhsatın geçerli olduğunu ama hayat tehlikesinin olmadığı bir yolculukta seferilik yaparak namazı kısaltmanın emredildiği söylenmek isabetli değildir.